Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 73.
Yaşamının her döneminde şimdi kendisine yol gösterici olarak İncil'i alan Alexey Alexandrovich sık sık bu parçayı aklına getiriyordu. Karısız ve tasarılarıyla yalnız başına kaldığından Tanrı'ya eskisinden daha iyi hizmet ettiğini sanıyordu. Çekip gitmek isteyen devlet konseyi üyesinin gösterdiği sabırsızlık Alexey Alexandrovich'i rahatsız etmiyordu. Tasarısını anlatırken karşısındaki imparator ailesi üyelerinin geçişinden yararlanarak sıvışıverdi. Alexey Alexandrovich yalnız kalınca başına eğdi, kendini toparladı, sonra çevresine dalgın dalgın bakıp Kontes Lidya Ivanovna'ya rastlamayı umduğu çıkış kapısına doğru yürüdü. Taranmış, favorilerine koku sürünmüş, güçlü mabeyinciye ve önünden geçmek zorunda kaldığı prensin üniformasının içindeki kırmızı boynuna bakarak ne kadar güçlü ve sağlıklı bunlar diye düşündü. Bu dünyada her şeyin çok kötü gittiği çok doğru dedi kendi kendine ve mabeyincinin baldırlarına bir daha baktı. Alexey Alexandrovich her zamanki dalgın ve kurumlu tavrıyla acele etmeden ilerliyordu. Kendisinden söz eden beyleri selamladı, kapıya yaklaşırken Kontes Lidya Ivanovna'yı bakışlarıyla aradı. Karenin yanından geçerken soğukça selam verdiği, gözleri kötü kötü parlayan ufak tefek yaşlı adam, "Alexey Alexandrovich!" diye bağırdı. "Sizi henüz kutlayamadım." Sonra yeni aldığı nişanı gösterdi. Bu bayların kendisiyle alay ettiklerini, onlardan yalnızca düşmanlık beklemesi gerektiğini biliyor ama bunu aldırmıyordu. İçeri girmekte olan Kontes Lidya Ivanovna'nın sarı omuzlarını ve düşünceli bakışlarını görünce Alexey Alexandrovich beyaz dişlerini göstererek hafifçe gülümsedi ve ona doğru yürüdü. Kontes Lidya Ivanovna'nın son zamanlarda yaptırdığı bütün tuvaletleri gibi bu tuvaleti de onu çok düşündürmüştü. Çünkü 30 yıl öncesine göre bambaşka bir amaç güdüyordu şimdi. O zamanlar süslenmekten başka bir şey düşünmezdi. Şimdi ise kişiliğiyle tuvaleti arasında oluşabilecek bir uygunsuzluktan doğan gülünçlükten kaçınmaya çalışıyordu. Alexey Alexandrovich açısından kontes amacına ulaşıyordu. Alexey Alexandrovich'e çekici görünüyordu. Onun gözünde kontes çevresini saran kaba ve alaycı kalabalığın içinde bulabileceği biricik iyilik ve sevgi sığınağıydı. Alexey Alexandrovich alaylı bakışların sınırını aşarak bir bitkinin ışığa yönelişi gibi doğal olarak onun sevdalı bakışına yöneliyordu. Kontes nişana bakarak sizi kutlarım dedi. Karenin sevincinden gülümsemeye çalışarak omuzlarını kaldırdı. Böyle şeylerin kendini hiç sevindirmediğini anlatmak istercesine gözlerini kapadı. Kontes Lidya Ivanovna kabul etmek istemese de bu nişanın onun için en büyük sevinç kaynaklarından biri olduğunu çok iyi anlıyordu. Seryoja'yı düşünerek "Meleğimiz ne yapıyor?" diye sordu. Alexey Alexandrovich kaşlarını kaldırıp gözlerini açarak "Ondan pek hoşnut olduğumu söyleyemeyeceğim." diye yanıt verdi. "Snikov da böyle düşünüyor." Snikov, Seryoja'nın din konusu dışındaki eğitimiyle görevliydi. Dediğim gibi her insanın ve her çocuğun ruhunda etki uyandırması gereken en önemli sorunlara karşı onda bir ilgisizlik görüyorum. Böylece Alexey Alexandrovich yönetim işlerinden sonra en çok ilgisini çeken konuya eğitim konusuna girdi. Alexey Alexandrovich, Lidya Ivanovna'nın yardımıyla yaşama bağlanıp işlerine yeniden sarıldıktan sonra oğlunun eğitimiyle ilgilenmesinin kendi görevi olduğunu anlamıştı. O zamana dek eğitim sorunlarıyla hiç ilgilenmemişti. Bu yüzden bu sorunların kuramsal incelemesine belirli bir süre ayırmak zorunda kaldı. Antropoloji, pedagoji ve didaktik konularında bir sürü yapıt inceledikten sonra bir eğitim planı hazırladı ve Petersburg'un en iyi öğretmenini bu planı uygulaması için görevlendirdi. Ama kendisi de hep bununla ilgileniyordu. Lidya Ivanovna heyecanla, "Öyle ama ya o yüreği? Onda babasının yüreği var. Böyle bir yüreği olan bir çocuk kötü olamaz," dedi. "Belki. Ben görevimi yapıyorum. Bütün yapabileceğim de bu." Lidya Ivanovna bir süre sustuktan sonra "Evime gelecek misiniz?" diye sordu. "Sizin için üzücü bir konu üzerinde konuşmamız gerek. Sizi bazı anılardan kurtarmak için her şeyimi feda ederdim. Ama başkaları böyle düşünmüyor. Ondan bir mektup aldım. Burada, Petersburg'da o." Alexey Alexandrovich karısını anımsayınca ürperdi. Ama yüzü bu konudaki kesin çaresizliğini belirten ölü gibi bir görünüşe bürünüverdi birden. "Bunu bekliyordum," dedi. Kontes Lidya Ivanovna ona heyecanla baktı. Bu yüce gönüllülük karşısında çok duygulanarak gözleri yaşardı. Alexey Alexandrovich, Kontes Lidya Ivanovna'nın portreler ve eski porselenlerle süslü giyinme odasına girdi. Ama evin hanımını orada göremedi. Kontes üstünü değiştiriyordu. Yuvarlak masaya bir örtü serilmiş, üzerine gümüş bir çaydanlıkla Çin işi bir çay takımı konmuştu. Alexey Aleksandrovich odayı süsleyen pek çok portre arasından tanıdıklarını gözden geçirdi. Sonra masasının yanına oturdu, bir İncil aldı eline. Kontes'in ipek giysisinin hışırtısı onu dalgınlığından sıyırdı. Kontes Lidya Ivanovna heyecanlı heyecanlı gülümseyerek masayla duvarın arasından geçerken, "Ha şöyle, çaylarımızı içerken oturup sakin sakin konuşuruz," dedi. Kontes Lidya Ivanovna Karenin'i hazırlamak için birkaç söz söyledikten sonra derin derin içini çekti. Kıpkırmızı kesilerek aldığı pusulayı ona verdi. Karenin pusulayı okudu. Uzun süre sustu. Sonunda bakışlarını kaldırarak utana sıkıla, "Onun isteğini reddetmeye hakkım yok sanıyorum," dedi. "Dostum, siz hiçbir yerde kötülük görmüyorsunuz." "Tam tersine, her şeyi kötü buluyorum ben. Ama bu doğru olur mu?" Yüzünde kararsızlık böylesine nazik bir konuda bir yol gösterici, bir destek ve bir öğüt istediğini belirten bir anlam verdi. Lidya Ivanovna sözünü keserek, "Hayır," dedi. "Her şeyin bir sınırı vardır. Ahlaksızlığı anlarım," dedi. Bunu söylerken içtenlikten uzaktı çünkü. Kadınların neden ahlaksız olabildiklerini hiçbir zaman anlamamıştı. "Ama benim anlamadığım şey zalimlik. Hem de kime? Size. Nasıl olur da sizinle aynı kentte kalabilir? Yo, insan yüzyıllarca yaşasa bile her zaman bir şeyler öğreniyor. Ben de her geçen gün sizin yüceliğinizi ve onun alçaklığını daha iyi anlıyorum." Alexey Aleksandrovich'in oynadığı bu rolden hoşlandığı açıkça belliydi. "İlk taşı kim atacak acaba?" dedi. "Her şeyi bağışladım ve bu yüzden de onu ruhunun gereksinim duyduğu şeyden, oğluna olan sevgisi yüzünden cezalandıramam." "Sevgi bu mudur dostum? İçtenlik bu mudur? Bağışladınız. Yine bağışladığınızı kabul edelim. Ama o meleğin ruhunu alt üst etmeye hakkınız var mı? Annesini öldü sanıyor. Onun için dua ediyor ve Tanrı'ya günahlarını bağışlaması için yalvarıyor. Bu daha iyi. Şimdi ne düşünecek?" Alexey Aleksandrovich bu sözlerin doğru olduğuna inanarak, "Bu aklıma gelmemişti hiç," dedi. Kontes Lidya Ivanovna elleriyle yüzünü örttü ve sustu. Dua ediyordu. Yüzünü açtıktan sonra, "Düşüncemi sorarsanız bu izni vermeyin derim," dedi. "Nedenle acı çektiğinizi, bütün bunların yaralarınızı depreştirdiğini görmüyor muyum sanki? Ama her zamanki gibi kendinize hesabı katmadığınızı varsayalım. Bu sizi nereye götürür ki? Kendinize yeni acılar çektirecek, oğlunuzu üzeceksiniz. Eğer içinde biraz insanlık kaldıysa böyle bir şey istemezdi. Hayır, hiç duraksamadan size bunu yapmanızı öğütlemem. İzin verirseniz ona yanıtı ben vereceğim." Alexey Aleksandrovich buna razı oldu. Kontes Lidya Ivanovna da aşağıdaki mektubu yazdı. "Hanımefendi, sizi anımsaması, oğlunuzun kendisi için kutsal kalması gereken bir konuda onu düşünmeye zorlamadan yanıtları verilemeyecek olan sorular sormasına neden olacaktır. Bu yüzden kocanızın bu isteğinizi reddetmesini, Hristiyanlığın bağışlayıcı ruhu olarak yorumlamanızı rica ederim. Sizi bağışlaması için Yüce Tanrı'ya yakarıyorum. Kontes Lidya." Bu mektup Kontes Lidya Ivanovna'nın kendinden bile gizlediği gizli bir amacı gerçekleştirdi. Anna'yı derinden derine yaraladı. Öte yandan Alexey Aleksandrovich allak bullak evine döndü. Kendini her zamanki yaptığı işlere veremediği gibi Tanrı'nın kendini bağışlayacağına inanan ve ruhunun kurtulacağından emin olan bir adamın huzurunu da bulamadı. Kendisine karşı çok suçlu olan, kendisinin de Kontes Lidya Ivanovna'ya dediği gibi son derece bağışlayıcı davrandığı karısını düşünmek onu üzmemeliydi ama yine de huzurlu değildi. Okuduklarından hiçbir şey anlamıyor, karısıyla arasındaki ilişkilerinin şu anda ona karşı işlediğini düşündüğü bazı hataların acı anılarını aklından çıkaramıyordu. Yarışlardan dönüşte karısının onu aldattığını açıklamasına nasıl karşıladığını, özellikle rakibini düelloya çağırmak yerine karısından yalnızca görgü kurallarına uymasını istediğini anımsadıkça bir tür pişmanlık duyuyordu. Karısına yazmış olduğu mektubu, onu boşuna bağışlamış olduğunu ve başkasının çocuğuna gösterdiği özeni anımsadıkça da aynı şekilde üzülüyordu. Bütün bunlar yüreğini utanç ve pişmanlıkla yakıp tutuşturuyordu. Şu anda geçmişini gözlerinin önüne getirirken, uzun uzun düşündükten sonra, beceriksiz sözlerle Anna'ya evlenme önerisinde bulunuşunu anımsarken, o anda duyduğu aynı utanç ve pişmanlığı yeniden duyuyordu. "İyi ama neden ben suçlu olayım ki?" diye düşünüyordu. Bu soru bir başka soruyu getiriyordu ardından. bütün bu erkekler. Vronski, Oblonski, şu tombul baldırlı mabeyinci gibi olanlar ne hissederler, nasıl severler, nasıl evlenirler? Her zaman merakını ve ilgisini çekmiş olan o güçlü, kendinden emin, sert tavırlı erkekleri birbiri ardına anımsıyordu. Bu düşünceleri kafasından kovmaya, bu dünyadaki geçici yaşam için değil, sonsuz yaşam için yaşadığına, ruhunda barış ve sevginin egemen olduğuna kendi kendine inandırmaya çalışıyordu. Bununla birlikte ona göre geçici ve sefil olan bu yaşamda bazı yanlışlıklar yapmış olması, sanki inandığı sonsuz kurtuluş yalnızca bir kuruntuymuş gibi acı geliyordu ona. Çok geçmeden Alexey Aleksandrovich'in ruhunda, aklından uzaklaştırmak istediği şeyleri unutmasına yardım eden o huzur ve yüceliş yeniden ortaya çıktı. "Pekala Kapitoniç," dedi Seryoja. Doğum gününden bir gün önce yüzü kıpkırmızı neşeyle gezmeden geliyordu. Küçük kürklü ceketini yaşlıca kapıya verdi. Uzun boylu adam küçük beyefendiye tepeden bakıyordu. Yanakları bantlı o adam yine geldi mi? Babam onu kabul etti mi? Evet, kabul etti. Büro şefi gelir gelmez onun geldiğini haber verdim, dedi kapıcı. Neşeyle göz kırptı. Paltonuzu almama izin verin. İç odaları açılan kapıda duran öğretmeni, Seryoja diye seslendi. Paltonuzu kendiniz çıkarın. Seryoja öğretmenin ince sesini duymasına karşılık hiç aldırış etmiyordu. Kapıcının yanına dikilmiş, bir eliyle onun askılarını asılıyor ve onun yüzüne bakıyordu. Babam bu adamın isteğini yerine getirdi mi? Kapıcı başıyla onayladı. Alexey Aleksandrovich'i 7 kez görmeye gelen yanağı bantlı o memur, Seryoja'nın ve kapıcının ilgisini çekiyordu. Seryoja onu holde rastlamış, onun acıklı bir sesle kendisini Alexey Aleksandrovich'e kabul ettirmesi için kapıcıya yalvardığını, yoksa çocuklarıyla birlikte ölmekten başka çareleri olmadığını söylediğini duymuştu. Seryoja uzun zamandır ilgisini çeken bu adama bir kez daha rastlamıştı. "Hoşnut görünüyor muydu?" diye sordu. "Galiba, neredeyse dans ederek çıktı." Seryoja bir süre sustuktan sonra "Bir şeyler getirdiler mi?" diye sordu. Kapıcı başını sallayarak alçak sesle "Evet beyefendi," dedi. "Kontesten bir şey getirdiler." Seryoja doğum günü için bir armağan getirmiş olacaklarını düşündü hemen. "Ne acaba, nereye koydular?" "Korney paketi babanıza götürdü. Güzel bir şey olmalı." "Büyüklüğü ne kadar?" "Böyle mi?" "Biraz daha küçük ama güzel bir şey." "Kitap mı?" "Hayır, bir tür makine." Kapıcı öğretmenin geldiğini duyup küçük eli askılardan çekerek "Hadi gidin, Vasili Lukiç sizi çağırıyor," dedi ve başıyla Lukiç'i işaret etti. Seryoja sert öğretmeni yumuşatan kibar ve serinin bir gülümsemeyle "Hemen şimdi, Vasili Lukiç," dedi. Seryoja öyle neşeli, çevresindeki her şey öyle hoştu ki yaz bahçesindeki gezintileri sırasında Kontes Lidya'nın küçük yeğeninden duyduğu bir aile haberini arkadaşı kapıcıyla paylaşma isteği bile duymamıştı. Bu neşe, memurun duymuş olduğu neşeyle ve kendisine gelen armağanın sevinciyle birleştiğinden beri ona daha da büyükmüş gibi geliyordu. Seryoja'ya göre o gün herkes mutlu ve neşeli olmalıydı. "Babamın Alexander Nevski nişanını aldığını biliyor musun?" "Nasıl bilmem, kutlamaya geldiler bile. Seviniyor mu?" Yaşlı kapıcı ciddi bir tavırla. "İmparatorun lütfuna nasıl sevinmez insan?" "Demek ki Alexey Aleksandrovich buna layıkmış," dedi. Seryoja yüzünün en küçük ayrıntılarına dek tanıdığı kapıcıyı incelerken düşünüyordu. Özellikle ak favorileri arasındaki çeneyi, onu aşağıdan yukarı bakan Seryoja kadar kimse daha iyi göremiyordu. Kızın nasıl? Gelmeyeli çok oldu mu?" Kapıcının kızı bale topluluğu üyesiydi. "Çalıştığı gün gelemez, dersleri de var. Siz de çalışmaya gitmelisiniz beyefendi." Seryoja odasına girince, ödevlerini yapmaya başlayacağı yerde ona getirilmiş olan armağan konusundaki düşüncelerini öğretmene anlattı. Bir lokomotif olmalıydı bu. "Siz ne dersiniz?" diye sordu. Ama Vasili Lukiç saat 2'de gelecek olan öğretmen için hazırlamaları gereken dil bilgisi dersini düşünüyordu yalnız. Sergey elinde kitabıyla çalışma masasına oturup birden sordu. "Söyleyin bana Vasili Lukiç, Aleksandr Nevski nişanından üstün olanı var mıdır? Babamın Aleksandr Nevski nişanını aldığını biliyor musunuz?" Vasili Lukiç Aleksandr Nevski nişanından üstün Vladimir nişanı olduğunu söyledi. "Daha üstünü?" "En üstünü Sen Andrei nişanıdır." "Daha da üstünü?" Bilmiyorum. Nasıl olur? Siz de mi bilmiyorsunuz dedi. Sonra elini yüzüne dayayıp düşünmeye başladı. Düşünceleri çok karmaşık ve çeşitliydi. Babasının belki de aynı anda Vladimir ve Sen Andre nişanlarını da alacağını ve sonuçta bugünkü ders için kendisine daha hoşgörü davranacağını düşünüyordu.
Ayrım sonu.